İpek Yolu. Sabah programdan ayrılırken saat 3'e kadar ne işiniz varsa yapın, bitirin, tekrar buluşalım demiştim. Umarım şu anda biz bugün yine birazdan İstanbul konuşacağız ama bizim konuştuğumuz İstanbul'da sözünü ettiğimiz trafik sıkıntıları, bu kadar stres, hava kirliliği, insan kalabalığı, çevre problemi yok. Biz İstanbul'un biraz daha özlenen ve nostaljik kısmını konuşuyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Ben bugün size gerçi biraz çalışıp gelmek gerekebilecek ama hafızanıza çok güvendiğim için emrivaki yapacağım bir konum olacak. Ben bugün istiyorum ki biraz özellikle eski İstanbul'da hastalıklara nasıl yaklaşırlardı onu konuşalım. Şimdilerde koca karı ilacı diyorlar ama son dönemde çok revaçta. Ve eski İstanbul'da da bu tür yaklaşımlar var mıydı? Hangi hastalık için doktor kapısı çalınırdı da hangisi için mahalledeki yaşlı teyzenin kapısını çalarlardı?
Evet, dediğiniz gibi şimdi alternatif tıp denen ilaçlara, tedavi sistemine eskiden koca karı ilaçları deniyordu. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Bahsettiğimiz devir hastalıkların bu kadar çok ve bu kadar karışık, komplike olmadığı bir devirdir. Belli hastalıklar vardır. Bu hastalıklar ananevi, geleneksel tedavilerle tedavi edilir. Gayet normal karşılanır. Soğuk almak, öksürmek, bronşit olmak, bunlar ananevi tedavilerle geçirilmeye çalışır. Bazıları araz bırakır. Bazıları müzmin insanı sakat bırakır ama neticede geçer. Bazı hastalıklar vardır ki eski İstanbulluların saplıcan dedikleri, alıp götüren hastalıklar. Onlara da zaten tıbbın çare vermeyeceğine inanılır. Hastanın mümkün mertebe fazla acı çekmeden irtihali dahrı beka eylemesi, eski İstanbulluların tabiriyle bekaya irtihal eylemesi beklenirdi. Ki bunların en başında malum filmlere, romanlara konu olmuş fevkalade romantik bir hastalık olan ince hastalık. İstanbulluların tabiriyle ince hastalık veya teverrüm, biraz mürekkep yalamışların tabiri ve halkın bildiği şekilde verem. İlmi ismi tüberküloz, bu geliyor.
Şimdi verem deyince hastalığın kendisi aslında hani ne görüntü itibariyle, ne şekil itibariyle, ne içerikle, hani romantizmle uzaktan yakından ilgisi yok. Ve filmlerde gösterilen o ince hastalığa tutulduğu iddia edilen ve ehe ehe ehe diye öksüren kişinin de veremliğiyle alakası yok. Ama niyeyse böyle bir romantizmi var.
Evet, şimdi bir kere verem niçin oluyor? Elbette veremin bir takım fiziki sebepleri var. Ama romanlarda, hikayelerdeki verem veya şöyle diyelim, vaktiyle verem hastası olanların büyük ekseriyeti üzüntüden verem hastası olmuştur. Ve üzüntünün de ekserisi gençlerde ise, yani 60 yaşında birisine de ince hastalık yakalanmış denmez. Artık zaten seferi ahiret yolcusudur. Normaldir onun ince hastalığa yakalanması. Bazısının müzmindir. Yani benim babaannemin annesi 20, 30, 40 sene belki veremli olarak yaşamıştı. Kocası harp esaretinde zatürre olmuş. O vereme çevirmiş. Bir müddet yaşadıktan sonra verem de vefat etmiş. Verem çok bulaşıcı bir hastalık. Eskiden de bunun tabii ne kadar olursa olsun bir evin içinde yaşayan bir insandan verem bulaşmaması mümkün değil. Fakat büyük anneanne bizim, Hediye Hanım, kendisini çok iyi koruyarak yıllarca veremli olarak yaşadı. Kışın yatağına girer, ağır işe asla girmez, pis ortamlara, dumana, toza girmez. Kendisini yıllarca böyle yaşadı. Şimdi gençlerin verem olması mühim. Genç verem olduğu zaman derler ki genç hasta olmaz. Olsa olsa bunun bir derdi var. Gencin de derdi ne olur?
Olsa olsa aşk olur.
Kara sevda olur. Aldım kavuşamadım hesabı. Alıp da kavuşamayanlar ince hastalığa yakalanır. Tabii bunun tıbbi izahı var. Bir insan bir şeyi elde edemezse onun yaşadığı stres, hatta aşırı ruhi çöküntü onun vücut muafiye sistemini, immün sistemini yok ediyor ve adeta kendi kendini korumamaya ahdediyor ve ondan sonra gelen bütün mikroplar zaten ortam müsait. Onu ince hastalığa sevk ediyor. O ince hastalığa mukavemet etmiyor. Çünkü o zaten hayatta beklediğini elde edememiştir. Yani o bir nevi pasif olarak intihar etmektedir. Evet. Onun tabii gencin öksürmesini de normal kliniklerdeki veremlerin öksürmesi gibi canlandırmak mümkün değil. Onun hazin hazin nameyle öksürmesi gerekir. Hatta o mendilindeki ilk kan lekesini görüşü bile romanların en can alıcı noktasıdır. O zaman kahramanımızın müteverrim olduğu ince hastalığa yakalandığı anlaşılır. Ondan sonra hikaye bir başka türlü seyreder. Artık geriye dönüşü yoktur bunun, Romeo Juliet gibi, ve giderler. Yani romanlara konulma sebebi bu. Yani bu bir gerçek. Ama tabii canlandırışı, belki anlatılışı biraz tıbbi hakikatlere uymuyor.
Bir de benim bu filmlerde özellikle dikkat ettiğim bir şey var. Şimdi kendisi verem, asıl kız. Ama bunu asıl erkeğin bilmesini istemiyor. Ve mendilde gördüğü o kanı, rica edeceğim sizi görmeyiniz diye saklıyor. Diyerek saklamaya çalışıyor.
Evet. Tabii yani aşıkın bazen aşkının karşı tarafın bilmemesi makbuldür. Çünkü aşk karşı taraf tarafından bilinirse o esrarlı hakikati yok olur. Bazen de bilmesi içtimai olarak uygun değildir. Karşı taraf evlidir mesela. Olacak iş değildir. Veya bunlar kavuşamaz bir aşıklardır. Bir araya gelemez aşıklardır. O zaman ister istemez bu hastalığın da bilinmemesi lazımdır ki karşı taraf onun için ölümü göze aldığını bilmesin. Aşık karşı tarafa değil, kendisine işkence ederek zevk alır. Kara sevdanın hususiyeti budur.
Yani karşı tarafın bazen bundan haberi bile olmaz.
Olmaz. O yanar biter. Pervanenin diyor ya, bir ateşim yanarım, yanarım ah şem'i, nasıldı şiir? Yani pervanenin dilinden, pervane aşıkı sembolize eder. Ateşe vurur kendisini, yanarım kimse bilmez. O yandıkça bundan zevk alır, tekrar ateşe atılır. Yandıkça ateşe atılır, kimsenin bundan haberi olmaz. Halbuki
ama
o yanıyor için.
Ama kendince aşkı için büyük fedakarlık.
Evet, büyük fedakarlık. İşte bu fedakarlık onun aşk, sevdiğine kavuşamamanın getirdiği boşluğu dolduruyor, bu ızdırap.
Peki tedavi edilemez bir hastalık mıdır o şartlarda, o dönemin şartlarında verem?
Verem öyleydi. Yani yakın zamana kadar zaten bizim çocukluğumuzda veya daha önceleri veremle büyük bir mücadele başlamıştı. Bunun aşıları geliştirildi, mücadele geliştirildi, hijyen ortamları hasıl edildi, verem hastaneleri kuruldu. Şöyle yalnız, veremin safhaları var. Çok kimse açık havaya, mesela eskiden verem olma istidadı gösteren hastaları hemen bir açık havaya, temiz havaya gönderirler. Deniz kenarına, ormanlık bir yere gönderirler, tebdili havaya. Burada iyileşirse iyileşir. İyileşmezse artık yapacak bir şey yoktur.
Bir de besiye alırlar.
Tabii. Ona için veremli vücudu çok düştüğü için mukavemeti sağlamak için ona hususi yiyecekler yedirirler ki tekrar toparlansın diye. İşte hem temiz hava, hem huzurlu bir ortam, hem de yiyecek içeceğine dikkat edildiği zaman, perhizine dikkat edildiği zaman veremlinin kurtulması umulur. Tabipler bunun için gelirler eve. Yani eskiden insanların tabibi gördüğü göreceği işte verem hastalığında olur. Bunun dışındaki hastalıklarda doktora gitmek diye bir şey yoktur. Doktor zaten sayıca azdır. Doktor ancak doktora çok ihtiyaç duyulan mektep, iş yeri, atölye ve askeriyede vardır.
Hangi dönemden itibaren başlıyoruz ve hangi dönemden itibaren Osmanlı coğrafyasında doktor tanımıyla, doktor sıfatıyla kişiler dolaşmaya başlıyor?
Şimdi İslam dünyasında öteden beri bir tıp eğitimi var. Orta Çağ'da, Avrupa'da da mevcut. Bu tıp eğitimi günümüzdeki tıp eğitimi gibi müstakil değil. O zaman Orta Çağ eğitim sistemi skolastik eğitim sistemidir. Üniversiteye giden kimse orada hem hukuk öğrenir, hem ilahiyat öğrenir, hem edebiyat öğrenir, hem fen bilgileri öğrenir. Bunun içinde tıp da vardır. Tıp öğrenir. Dolayısıyla üniversiteyi bitiren kimse aynı zamanda bir doktordur. Aynı zamanda edebiyatçıdır, hukukçudur ve din bilginidir.
O yüzden hani o dönemde işte insanların hem heykel yaptığını hem
evet.
Yeni bilimlerle uğraştığını, insana yeni ufuklar kazandıracak evet. çabalar içinde olduğunu görüyoruz.
Yani şey bu kadar ihtisaslaşma bu kadar yaygın ve kesin ve bariz olmadığı için çünkü çok fazla keşif yapılmamıştır. Bütün ilimler bir arada mütalaa ediliyor.
Dolayısıyla da böyle mi?
Doğuda da böyledir, hı-hı. Batıda da böyledir. Klasik Osmanlı medresesi de böyledir. Şimdi bir adam doktor olacaksa bir kere bu eğitimi alması lazım. Aldıktan sonra ne yapacak? Zaten o zaman mevcut olan bütün nazari tıp eğitimini zaten okulda almıştır. Tıp şimdi gibi gelişkin değil. Bir doktorun yanına çırak gibi girer hastaneye.
Doktor bunu kabul etmesi mi gerekir?
Tabii kabul eder ki ümmetle de eder. Doktorların çırak yetiştirmesinin sadece bilimsel etik değeri yok. Yani doktor yetiştirmek bakımından kendisine yardımcı olma bakımından da değeri var. Bunun için bir doktor kendisine ne kadar çok asistan, muhit Osmanlılardaki tabiriyle toplanırsa o kadar rahat hareket eder. Hem onları yetiştirir hem de onlardan istifade eder.
Bu bir tür nam mıdır aynı zamanda?
Tabii aynı zamanda ne kadar çok doktor yetiştirmesi o doktorun da büyüklüğünü gösterir. Bu doktor bir hastanede vazife yapmaktadır. Bu hastane küçük bir poliklinik olabilir, bir klinik olabilir, büyük bir hastane olabilir. Yapılış şekline ve bulunduğu yere göre. Yanına gelen asistanlar bu hocadan hem zaman zaman nazari bilgiler alırlar, tecrübelerini öğrenirler. Hem de normal vakalarda tecrübi eğitim görürler. Bir hastanede ne kadar çok vaka olursa doktor o kadar çok yetişir. Ondan sonra artık o kendi kabiliyetine göre o doktor meşhur bir doktor olur veya olmaz. Bazısı cerrahiye yönelir, ameliyat yapar, operatör olur. Bazısı göz hekimliğine yönelir, kehhal derler bunlara. Ayrı cerrah, kehhal ve tabip. Diğeri ise sadece teşhis, tedavi üzerine durur. Ona da tabip derler. Dolayısıyla doktorlar üç türlüdür. Ya cerrahtır, ya kehhaldir, göz hekimidir veya normal tabiptir. Bunlar arasında çok fazla ihtisaslaşma görmüyoruz. O zamanki tıp iliminin gerekleri böyle. Fakat dikkate çeker bir hususiyet var. Bu hastanelerdeki ta mesela Anadolu'da Selçuklar zamanından beri böyle tam teşekküllü hastaneler görüyoruz. Mesela Kayseri'deki Gevher Nesibe Hastanesi ki bugün o isimde hala devam etmektedir. O hastane değil ama o isimde hastane var. Burada bütün branşların, tıp branşlarının mümkün mertebe öğretildiğini ve tedavi edildiğini görüyoruz. Akıl hastaları mesela. Avrupa'da zincirlere bağlanırken, enterne edilirken, yakılırken, öldürülürken akıl hastaları. İslam dünyasında bilhassa Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde akıl hastalığına insanca muamele yapılmış. Hastalık kabul edilmiş bu akıl hastalığı. Ve bunları bir takım terapilerle, hipnoz metotlarıyla iyileştirmeye çalışmışlar. Çünkü sadece ilaç tedavisi değil, bir takım hipnoz, telkin deniyor. Bunlarla iyileştirmeye çalışmışlar ki bu Osmanlı Türk tıbbı için çok önemli bir hadisedir. Doktorlar her yerde mi var? Elbette ki bir küçük kasabada, bir küçük köyde doktor olması beklenmez. Şehir merkezi mesleğidir doktor. Sayıları fazla mıdır? Fazladır. Orijinleri nedir? Ekseriye ecnebilerdir. Daha doğrusu gayrimüslimlerdir. Çünkü Türk toplumunda bazı işler Müslüman Türklerin, bazı işler gayrimüslim vatandaşların yapacağı işler olarak kendiliğinden bir tasnife ayrılmıştı. Müslüman Türkler, Müslümanlar, Türkler daha ziyade devlet idaresi, askerlik, kadılık, müftülük, müderrislik yani yargı örgütü, eğitim teşkilatı gibi yerlerde görev alırlar. Mahalli veya merkez. Bunun dışında kalan sanatlar ki tıp da bunun içine giriyor. Daha ziyade bu gibi işlerde yükselemeyen gayrimüslim vatandaşlara tahsis edilmektedir. Yani bir nevi küçük görme de var ama daha ziyade bir iş bölümünden söz ediyoruz. Yani Müslümanların uğraşacağı başka işler var. O işlerle gayrimüslimler uğraşamıyor. Onların da yapacağı iş budur. Onun için gerek İslam dünyasında gerek Selçuklularda gerek Osmanlılarda tabipler, doktorlar ekseriye gayrimüslimlerdir. Gayrimüslimlerden yetişmiştir ve hepsi usta çırak münasebetiyle yetişmektedir. Günümüzde de tıp fakülteleri 6 senedir. Herkes büyük bir tahsil olarak görür. Fakat bu tahsilin birinci sınıfı FKB denilen bütün veterinerlik, dişçilik, eczacılık ve fen fakültelerinin ortak tahsilidir. Bunu şuna benzetebiliriz. Eski medreselerdeki tıp derslerine benzetebiliriz. 2 ve 3. sınıflarda tıp talebeleri teorik tıp öğrenirler. 3 ve 4'te hastanelerde klinik yaparlar. 6 interndür. Dolayısıyla tıp talebelerinin teorik ders gördükleri 3 yıldır. Eski usulde de böyledir. Tıp tatbiki olarak, pratik olarak öğrenilir. Hastanede öğrenilir. Hastanesi olmayan bir tıp fakültesi olamaz. Ve bir tıp fakültesinde ne kadar çok vaka varsa o tıp fakültesi o kadar iyi bir fakültedir. Oradaki tabipler o kadar iyi yetişmiştir. Bunun şehirle imkanlarla doğrudan bağlantısı yok. Onlar ikinci planda gelir. Vaka sayısı önemlidir. Ben bazı doktor arkadaşlara vakaları az olan yerlerde çalıştıkları için hadi iyisiniz falan derdim de onlar memnun değillerdi. Para için değil. Halbuki tecrübe onlara tecrübe kazanamadıkları için üzülürlerdi. Az bak, hatta bundan dolayı çok rahat işini, hastanesini bırakıp daha zor bir yere geçenleri ben gördüm. Yani ağır yükün altına girmek pahasına.
Mesleki kariyeri hedef evet, olanlar, evet. Hedefleri yani
çok
olanlar.
Çok vakayla karşılaşmasıdır. İşte Osmanlılar'da da bu durum söz konusu. Büyük şehirlerde vakıf hastaneleri var. Bunlara Darüşşifa veya bimarhane veya bimaristan deniyor. Ama daha ziyade Darüşşifa hastane, bimarhane ise daha ziyade akıl hastalarının tedavisi için kullanılıyor. Çünkü bunların bir arada tedavi görmeleri aynı klinikte çok zordur. Ben Mardin'de Kasımiye Medresesi'ni ziyaret etmiştim. Fevkalade güzel bir medresedir. Yani Mardin'in en önemli eseri odur. Türkiye'nin de en mühim eserlerinden birisidir. Orayı gezenler orada müspet ilimle denilen pozitif ilimlerin nasıl öğretildiğini gayet iyi görürler. Mesela astronomik çalışmalar için özel eğimli havuzlar. Ve her ilmin bir amfisi vardır. Tıp dersinin görüldüğü amfinin kapısında hala doktorluğa mahsus olan o yılan şeklindeki motif durmaktadır.
Demek ki o dönemde de var. Evet.
Eski Yunanlardan gelme bir motif bu. O kapıda, tıp dersinin verildiği amfinin kapısında o demir taşa kazılmış olan o şeyi görmek mümkün. Demek ki bu bilinen ve öğretilen bir dersti. Osmanlılar'da Tanzimat devrinde, daha doğrusu Sultan II. Mahmut devrinde bir mektebi tıbbiye açılmıştır. Tıp fakültesi açılmıştır. Çok eskidir. Tıp fakültesinin 200 yıla yakın bir mazisi vardır. Modern anlamda. Ondan önce tıp fakültesi yok değil. Hı hı. Dediğim şekilde görüyor. Hı hı. Medreseyi bitiren doktor olmak istiyorsa bir hastaneye intisap edip usta çırak ilişkisiyle yetişiyor. Ve sosyal itibarı, becerisi onu yükseltiyor. Yani bir rütbeyle değil de ne kadar becerikliyse, ne kadar hasta kurtarmışsa, ne kadar çok ameliyat yapmışsa cemiyet içinde o kadar şöhret kazanıyor ve o onu hem maddi yönden hem kariyer yönden besliyor. Sultan Mahmut zamanında tıp fakültesi kuruldu. Tıp fakültesi iki ayrı tıp fakültesi. Bir askeri tıp fakültesi, bir sivil tıp fakültesi, mülkiye. Dedim ya, askeriyede tıbbın daha ehemmiyeti var. Çünkü hasta kazalar, savaşlar, yaralanmalar, bunlarda acil müdahaleler orada tıbbın ve tabibin ehemmiyetini gösteriyor. Ama onun dışında şehir merkezlerinde zaten herkes hastalık sayısı az, tedavi olan hastalık sayısı az olduğu için tabibe o kadar fazla ihtiyaç duymamaktadır. Ama şunu biliyoruz, göz ameliyatları yapılmış mesela çok eski devirlerde, İslamiyet'in ilk asrında, ikinci asrında Mısır'da göz ameliyatı yapıldığını biliyoruz, katarakt ameliyatı. Bununla ilgili belgeler elimizdedir. Yine ben Osmanlı sicillerinde görmüştüm, 16. asırda yani 1500'lü yıllarda Gaziantep'te Budak isminde bir doktor, gayrimüslim, daha doğrusu Ortodoks Rum, Karaman Rum olma ihtimali var, bir ameliyat yapıyor, böbrek taşı ameliyatı. Ameliyat olan kimse diyor ki, mahkemeye gidiyorlar. Ben diyor, böbreğimin taş olduğu teşhisini koydu Budak. Ben ameliyat olmayı kabul ettim. Ameliyatta başıma bir şey gelirse varislerim Budak'tan bir şey talep etmesinler. Yani bu benim rızamla.
Şimdiki ameliyat evet. Öncesi imzasından evet, sözleşmeler 500
yıl,
gibi.
500 yıl öncesine ait. Çok enteresan bir belge. Hukuki değeri var ama tıbbi değeri de var. Yani böbrek evet. Ameliyatının, böbrek taşı ameliyatının yapılması belki çok zor bir ameliyat olmayabilir ama günümüz için yani 500 yıl öncesinden bahsediyoruz ve Antep'ten bahsediyoruz.
Tabii şunu da düşünmek lazım. Hani şu anda bile pek çok hastalıkta aslında ameliyat değil, ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlardan korkuluyor. Evet. Şu andaki durum gelinen noktada bile bundan 500 yıl önce kanamayı kontrol etmek, enfeksiyonu kontrol etmek eminim
evet, çok daha
çok
zor.
Daha zordu. Kısa bir ara verelim, hemen ardından tekrar buradayız. Doktor Ekrem Buruk ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii tıp yeni değil. İnsanlar yeni hasta olmuyorlar. Hastalıklarına çareyi ilk defa aramıyorlar. Tüm bunlar düşünüldüğünde söylediklerimizin aslında belki de geç tarihli olduğunu ya da yazılı belgelerin bize söyletebildiklerini söylediğimiz ortaya çıkacak. Çünkü ondan önce de yazılan ya da yazılmayan, yazılmış bize ulaşmamış olabilir. Pek çok operasyon girişimi, tedavi girişimi, teşhis girişimi, insan anatomisi üzerine çalışmalar, insanın nasıl ayakta durduğuna dair çalışmalar var. Farklı isimler konsa da aslında bakıyoruz ki şimdi müsbet bilimlerin, pozitif bilimlerin kitaplarını aldıkları çalışmaları ilk önce onlar yapmışlar.
Evet, mesela İbn-i Sina meşhur bir tabiptir, doktordur. Yani dini konularda, felsefi konulardaki görüşleri çok tartışılmıştır ama esas ona şöhretini kazandıran tıptır. El Kanun ve Şifa isminde iki tane kitabı vardır. Bu, yani İbn-i Sina sıradan birisi değildir. Yani çok ciddi bir doktordur. Saray doktorluğu yapmıştır. Tıp fakültesi tabipliği yapmıştır. Yüzlerce binlerce doktordan ders almış. Yüzlerce binlerce doktor yetiştirmiştir. Çok ciddi hastalıkları tedavi etmiştir. Çok enteresan tespitleri vardır. Mikrobdan ilk defa bahseden İbn-i Sina olmuştur. Bundan 700-800 sene önce. Yani hastalıkları yapan küçük organizmalardan bahsediyor. Teşhis edemese de, adını koyamasa da bu o zaman için bir ilktir. Kan dolaşımlarından bahsediyor, uzuvların yapısından bahsediyor ve İslam dünyasındaki mantalite şudur. Hijyen mi, terapi mi? Önce hijyen, hasta olmamak. Marifet hasta olmamaktadır. Hasta olduktan sonra terapi, terapötik tıbbın ikinci kısmıdır. Tıp öncelikle hasta olmamayı.
Koruyucu
hekimliği ön planda tutar. Nitekim gerek İslam kültüründe gerek Türk ananelerinde hasta olmamak ön plandadır. Temizlik, pasaklı olmamak, lüzumlu lüzumsuz her şeyi üzülmemek, gıdasına dikkat etmek, çok yememek, az yememek, uykusuna dikkat etmek, ortalama bir hayat yaşamak, düzenli bir aile hayatı yaşamak, açık havalara çıkmak, sık sık yıkanmak gibi bir takım prensipleri dermeyan ettiğini görüyoruz ki koruyucu hekimlik de bunları zaten tavsiye etmekte. Yemeklerden önce elleri yıkamak, yemeklerden sonra ellerini yıkamak, işte kokmuş, çürümüş, kurtlanmış yemekleri yememek gibi bir takım İslami tavsiyeler vardır. Türk ananesinde bunlar halk arasında bilinir ve uygulanır. Bu önemli. Hasta olduktan sonra iş zorlaşır. Yani terapi daha zordur. Öncesi kolay. İşte İbn-i Sina kitabında hep buna dikkat çekiyor. Hijyeni korumak. Ama tedavi, terapötik üzerine de çok önemli buluşları vardır. İbn-i Sina'nın bu kitabı Avicenna diye Avrupa'da bilinir. Çok meşhur bir doktordur İbn-i Sina. Ve bu kitapları yıllarca Avrupa tıp fakültelerinde okutulmuştur. Çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Yunancası var, Latincesi var. Şifanın, evet. Evet. Çok şöhret bulmuştur. Çok yayılmıştır. İslam dünyasında da öyle. Ve onun koymuş olduğu kaideler bugün dahi yalanlanmamıştır. Üzerine bina edilmiştir ama yalanlanmamıştır. Büyük bir hizmettir. Dolayısıyla İslam dünyasındaki tıbbın o zaman mevcut tıp ilminden çok ileride olduğunu görüyoruz. Ve bu da öncelikle hijyene, yani koruyucu hekimliğe dayanmaktadır. Yani hasta olmamak meselesi.
Dönemi anlatırken hani insanların sadece, Hristiyan dünyası için söylüyorum, sadece doğduğunda vaftiz edilirken yıkandığı bir dünyadan bahsediyoruz.
Evet, aynen öyle. Hatta Hazreti Peygamber zamanında anlatılan bir menkıbe vardır. Bizans İmparatoru bir dostluk nişanesi olarak bir tabip gönderiyor Hazreti Peygamber'e. Tabip uzun zaman kendisine kimsenin gelip gitmediğinden şikayet ediyor. Yani acaba ben gayrimüslimim diye mi bana gelmedi? Halbuki öyle değildir. İlmin dini milliyeti olmaz. İslam dünyasında hiçbir zaman böyle bir taassup olmamıştır.
Öncelik sırası var mıdır?
Hayır. Yani şöyle, tıbbi tedavi eğer bir kimsenin dini vecibelerine engel oluyorsa bunu söyleyen doktora mutlaka Müslüman olması lazımdır. Yani Müslüman olmayan bir doktor, mesela senin şifan şarap içmektedir derse, o zaman bunu bir Müslümanın söylemesi lazım. Gayrimüslim doktorun söylemesi içki içemez. Çünkü gayrimüslim doktor onun dini hassasiyetini bilemediği için, hı hı, bu konuda alternatifli bir çözüm olsa bile o hassasiyeti göstermesi ondan beklenmez. Hı hı. Yani şarap içersen iyileşir diyebilir.
Çünkü kendisi zaten o konuda
Onların dininde yasaklanmış değildir. Ama bir Müslüman tabip bu konuda daha hassas davranır. Daha hassas, hı hı, davranır. Onun için bu gibi hususlarda Müslüman tabibin sözüne itibar edilir. Müslüman tabip yoksa gayrimüslim tabibin sözüne itibar edilir. Ama bir yerde Müslüman tabip var, gayrimüslim tabip var. Hangisi tercih edilir? Müslüman tabibi tercih etmek belki dini bir, ahlaki bir tavsiyedir. Ama dini bir mükellefiyet değildir. Hele hele Gayrimüslim tabip hazık ise, hazıklık, hazaket tıpta ileri uzman gitmek, uzmanlık demektir. Hazık ise hazık olan tercih edilir. Zaten tabibi Müslim'i hazık diye kitaplarda geçer. Bir tabibi Müslim'i hazık, yani uzman bir Müslüman doktor dine aykırı bir şey yapmasının tedavisi için lüzum olduğunu söylerse ancak o zaman onayı. Mesela yıkanmaman lazım. Yani Müslüman için yıkanmak çok, gusül abdest almak bir mükellefiyettir. Yıkanmaman lazım, buraya su değdirmemen lazım derse değdirmemesi gerekir. Ama bir gayrimüslim doktorun demesiyle bunu yapamaz. Evet. Yapamaz.
Buradaki kriter bu.
Kriter bu. Şimdi ama bunu çok yaşamışlar. Yani İslam dünyasının gayrimüslim hekim çok olmuştur. Hı. Bunda bir şey göstermemişlerdir. Taassup göstermemişlerdir. Zaten biraz evvel de söyledim. Gayrimüslimler daha ziyade hekim olmuşlardır. Tabiplerin sosyal hayatımızdaki rolünün artması Tanzimat'tan sonradır. Tanzimat'tan sonra yeni tabipler yetişmiş. Tıp ilmi gelişmiş. Avrupa'daki buluşlar Osmanlı ülkesine süratle intikal edince insanlarda da buna karşı olan bir ürkeklik, çekingenlik zahir olunca insanlar doktora gitmeyi, doktoru çağırmayı normal bir iş haline getirmişlerdir. Ondan önce bu kadar yaygın değildir. Peki yaygın değilken insanlar nasıl kendilerini tedavi ediyorlardı? Dediğiniz gibi insanlık tarihi kadar eskidir hastalık. İnsanlar hasta oluyor. Yani şurası var ki hastalıklar bu kadar fazla değil, bu kadar karışık değil. Ama insanlar mevcut olan hastalıklara da asırların getirdiği tecrübelerle bir takım çareler bulmaktadır. Hazreti Peygamber'e ait bir sözdür. Allah dünyada devasız bir dert yaratmamıştır. Her şeyin devası vardır, ölümden başka. Hatta ölüm için bile deva arayanlar olmuştur. Aa, bu hayat denilen ölümsüzlük suyu acaba var mıdır diye deva arayanlar olmuştur. Onun devası yok. İnsan, herkes ölecek. O belli bir şey. Ama her hastalığın bir şifası olduğu gerçek. Asırlar boyu, yıllar boyu çeşitli hastalıklara şifa bulunuyor. Daha bundan çok az bir zaman önce insanları götüren pek çok hastalık, çok ağır, çok vahim hastalıklar, hı hı, bugün çok basit ilaçlarla, aşılarla tedavi edilebiliyor.
Ya da yeni yeni hastalıklar katılıyor.
Yeni hastalıklar ortaya çıkıyor ve eskiden ismi konulmayan hastalıklara bugün isim konuyor. Ve bu hastalıklarda uzun müddet insanları kasıp kavurduktan sonra bunlara da çare bulunuyor. Bir İspanyol nezlesi denilen hastalıktan 15 milyon insan ölmüştü
1918'de. İspanyol gribi, evet. İkinci İspanyol gribinde. Dünya Savaşı'nı, evet, bitiren.
Romanlara, hikayelere, filmlere, şiirlere konu olmuştur. Var da İspanyol geliyor diye bir şiir vardı. Yani ama şimdi grip
aşıyla
korunuluyor veya çeşitli ilaçlarla korunuluyor. İstirahatta geçiyor ama o zaman öyleydi. Şimdi insanlar madem ki bu hastalıklar var, bu hastalıklara çareler aramışlar. Deneme yanılma metoduyla bir takım otlardan, bir takım meyvelerden, bir takım sebzelerden veya bir takım baharatlardan, toprağın kendisinden. Tabii mesela egzama için kostikli toprak birebirdir. Bir yerden bahsettiler, oraya gidip oradaki suyla yıkanan ve çamura bulanan kimseye iyi geliyor. Egzama iyi geliyor. Neden diye sordum da orada bir yatır var, ondan geliyor dediler. Olabilir. Yani manevi inanç da, telkin de hastalıkların tedavisinde çok rol oynar. Hatta sadece ruhi değil, fizyolojik hastalıkların tedavisinde de inanmak, yani doktora inanmak, iyileşeceğine inanmak veya metafizik bir şeye inanmak, Tanrı'ya inanmak, iyileşeceğine inanmak insana yardımcı oluyor. Vücut sistemin, vücudu kuvvetlendirerek.
Bir yerden yardım almak aslında,
evet,
bu.
Yani evet.
Bir sorumluluğu bir kavramla paylaşmak.
Sonra ben o toprağı aldım, bilenlere baktım, içinde kostik var. Kostik egzama iyi geliyor. Yani sabunlarda da
ne
vardır.
Ne toprağıymış?
Bu şartta bir toprak. Çok yerde var bu. Yani kostik egzama iyi geliyor. Yani insanlar bunu deneme yanılma metodu öğrenmişler. Nerede hangi su, hangi kaplıca, hangi hastalığa iyi geliyor? Ben böyle insanlar gördüm. Yaşlı, ömrü dağlarda geçmiş. Bunlar nasıl dağlarda geçer? Ya çobandır. Daha ziyade çobanlar zaten bunu bilirler. Veya münzevi bir kişidir. Mesela Hristiyanlarda keşişler, Müslümanlarda dervişler bu işlerde çok ustaydılar. Münzevi yaşadıkları için ot topluyorlar. Devamlı dağlarda hayatları geçiyor.
Yoğunlaşabiliyorlar. Tabii, galiba, değil mi?
Yoğunlaşabiliyorlar. Bir de onlara çok müracaat edenler oluyor. Onlar mazan neden? Yani iyi insanlar olduğuna, toplumda kuvvetli zan olduğu için insanlar onlara yardıma geliyor. Onlar da insanlara yardım etmek için bu gibi atraksiyonlar geliştiriyorlar ve çok hastalığın şeyini deneme yanılma metoduyla buluyorlar. Bu buldukları ilaçları geliştiriyorlar. İcabında konsantre hale getiriyorlar. Ve her bir hakkında bir ilim geliştiriyor. Mesela bu otu 3 gün tutacaksınız. Bunu 1 gün tutacaksınız. Bir günden 1 saat fazla tuttuğun zaman mesela cildi tahriş ediyor. Bazı iş güzeller yapardı onu. 1 gün tutup getireceksin. Adam 2 gün tutuyor, geliyor ki derisi oyulmuş.
Daha fazla kalırsa daha iyi.
Evet. Olur. Halbuki ilacın fazlası da azı da doğru değil. Şimdi insanlar bunu yıllarca geliştirdiler. Bu geliştirilen ilaçları daha ziyade yaşlı kadınlar, tatbik ettikleri için bilhassa kadın ve çocuklara bunlara koca karı ilacı dendi. Koca karılar, koca karı demek yaşlı, gün görmüş, çok insan tanımış, tecrübeli, çok hadiseyle karşılaşmış kimse demektir. Hı hı. Koca karı. Koca zaten orada
kocamıştan geliyor.
Kocamış müsbet manası vardır, menfi manası yoktur. Hı hı. Karı bugün argo bir tabirdir ama eski Türklerde karı bugünkü kadının karşılığıdır. Kadın daha ziyade evlenen karıya verilen isimdir. Kadın katın katılmaktan gelir, erkeğe katılan. Yani artık kız değil o, kadın katılmış, evlenmiş yani. Hepsinin adı karıdır ama karı bugün menfi bir tabirdir, hoş olmayan bir tabirdir. Sadece karı koca da
bir hoşumuza gidiyor.
Menfi mana çağrıştırmıyor. Koca karıda bile menfi manası var ama bunu karşılıyor. Şimdi bu kadınlar daha ziyade de ocak oluyorlar. Zaten halk arasında ocaktan olmayan bir kimseden ilaç beklemek vaki değildi. Değil ocak ne demek? Hı hı. Ocak şu demek. Koca karı bir aileden geliyor. O ilaçları ya ailesinden öğrenmiş, annesinden veya kayınvalidesinden veya halasından, yani ailesinde baya babasından öğrenmiş ve sonra da o aileden bir kimseye devretmiş. Böyle ocaklar teşekkül etmiştir Anadolu'da. İlaç, o ilacın ilaç onlarda var. Bu bazen belli ilaçlar için olabilir. Çok ilaçlar için de olabilir. Sadece böyle ot gibi ilaçlar değil, kurşun dökmek, nazara okumak, tütsü yapmak gibi bir takım parapsikolojik tedavilerde de bu ocaklar aranır. Kırık çıkık tedavisi, sınıkçı derler eski. Sınmak, kırılmak demektir. Sırp sındığı diye savaş var. Sırpların kırıldığı savaş demek. Sınıkçı derlerdi bunlar eskiden. Yaralara bakanlar, demriye okuyanlar, yazanlar, bunlar hepsi bir ocak olmak gerekirdi. Ocak değilse itimat edilmezdi.
Bu da tabii tecrübe ve bilgi birikimi anlamına
evet,
geliyor.
İşte usta çırak münasebetine insanlıkta verilen değer. Şimdi efendim ne kadar iyi bilirseniz bilin, diplomanız yoksa size itibar etmezler. Mutlaka diploma isterler. Çünkü diplomayı verenler de diploma almıştır. Böylece bu silsile insanlık tarihinin başına kadar gider. Dini konularda da böyledir. Dini konuda bir kimsenin bir söz söylemesi için kendisine bu konuda daha önce söz söylemesi ya izin verilmiş olan biri tarafından izin verilmiş olması lazım. Buna icazet deniyor. Bu icazet silsilesi Hazreti Muhammed'e kadar giderse o kimsenin dini konularda söz söylemesine izin verilir. Yoksa her önüne çıkan dini konularda söz söyleyemez. Bu başka konular için de böyledir. İcazet, ihtisaslaşma aranır. Söylüyorsa iki ihtimal var. Ya kafasından söylüyordur, kimse ciddiye almaz veya naklederek söyler. İcazetli birinden nakli. O zaman olur. O zaman olur. Buna rağmen
alıntı yapar. Şimdi.
O bile şüpheyle karşılanır. Şimdi bu tıbbi konularda da halk mutlaka ocaktan bir kimsenin kendisini tedavi etmesini istemiştir. Buna çok emniyet vermiştir. Ocak dendiği zaman akan sular durur. Bu ocaktan kadınlar fevkalade vakarlı, cemiyet içinde yeri olan, az konuşan, az vücut hareketi yapan, bakışları fevkalade manidar, bir yere girdikleri zaman karizma uyandıran, bazen çirkinlikleriyle, bazen kılık kıyafet ve bakışlarıyla kimselerdi. Ben böyle insanlar gördüm. Hakikaten farklı insan olduğunu anlıyordunuz. Yani bir takım ruhi farklılıkların da olduğu anlaşılıyor. Çünkü meditasyon çok önemlidir tedavide. Eğer tedavi eden ve edilen kendini medite edebilirse, eski tabirle tekasüf edebilirse, yoğunlaştırabilirse,
şimdi
konsantrasyon ederse iyileşmesi kolaylaşır. Burada da böyle oluyor zaten. Bunlar hastaya ilaç yaparlar. Önce gelir bir hastayı muayene ederler. Bu muayeneler de enteresan. Önce hastayı hiç muayene etmeyecekmiş gibi onların bir arada bulunurlar. Önce bir normal şartlarda
yani
hastanın...
Yani bir protokolü var aslında.
Evet, çağrılır. Normalde o hasta nasıl hareket ediyor? Nasıl davranıyor? Önce ona bakar. Ondan sonra ben o tabirleri unutuyorum. Tıbbi tabi yani bedeni muayene yapar. Nabzıydı, şuydu, buydu, ağzı, dili, gözü bakar. Ondan sonra anlatılanlar gördüklerinden bir teşhise varıyor. Teşhise vardıktan sonra önce hafif deneme ilaçları veriyor. Hafif deneme ilaçlarından müspet tesir alınca hastalığın teşhisinin doğru olduğu anlaşılıyor. Ondan sonra daha ağır ilaçlara geçiyor. Bu ilaçları kendileri veriyor. Kendileri hazırlıyor. Kendileri hazırlıyor. Veya bunun hazırlanması için aktara havale ediyor onları. Şunu şunu alın getirin diyor. Kendisi hazırlıyor. Yani hiçbir zaman başkasının hazırladığı ilacı kullanmaz. Yoksa sorumluluk meselesi var.
Tabii. Onun nasıl hazırladığını bilemeyecek.
Ben karışmam der. Kendisi hazırlar, kendisi sarar, kendisi bağlar ve ev halkına bir takım telkin ve tavsiyelerde bulunur. Odasını şuraya koyun, yemeğine şunu katın, yanında şu bulunsun, şu bulunmasın, şunu yapın, şunu yapmayın veya işte idrarından bana haber verin, gaytasından bana haber verin gibi aynı bugün doktorların yaptığı gibi şeyler yapar. Kadına bakarsınız, yaptığına bakarsanız pek bir irtibat kuramazsınız ama böyledir. Böyledir.
Biraz da çirkin oldukları söyleniyor.
Umumiyetle.
Neden öyle bir...
O biraz daha...
Hani bitkiler
o...
aynı zamanda güzellik iksiridir denir
ama
ya.
Ama şöyle yani...
Yaşlılıktan mı kaynaklanıyor acaba?
Birincisi yaşlıdırlar. İkincisi de yaptıkları iş güzellikten ziyade bir şey yani şöyle ne yaparsanız yapın ona muhtaçsınız. İki kişiye temellük lazımdır der atalar. Yani gurur yelkenlerini yerlere sermek lazımdır. Birisi muallimdir, öğrenebilmek için ona bütün tevazuyu yapacaksınız. İkincisi tabiptir, ona tedavi olabilmek için bütün tevazuyu göstereceksiniz. En yüksek adamlar bile doktorun önüne gittiği zaman yelkenleri suyu indirir, sen ne dersen o olur der. İşte belki de bundan dolayı onların çok fazla güzelliğe, bakıma ihtiyacı olmadığı düşünülüyor. Biraz da şu var.
Ya da hasta gözüyle bakılınca öyle mi?
Belki de öyle gözüküyor. Bir de şu var. Şimdi mesleklere göre bir kılık kıyafet vardır. Her mesleğin, şimdi bugün için düşünün. Bir gazete muhabirinin lacivert elbiseli, beyaz gömlekli, kravatlı olduğunu görün. Tıraşını olmuş, saçları taralı falan. Siz onun muhabir olduğunu ihtimal vermezsiniz. O işini iyi yapamayacağını düşünürsünüz. Öte taraftan bir bankacıyı, bir hukukçuyu, bir maliyeciyi,
bir kot pantolon
üzerinde şu avcı ceketi, sakalı uzamış, saçı dağınık gördüğünüz zaman ne kadar iyi olursa olsun siz ona asla güvenmezsiniz. Evet. Nasıl ki renkler bile iş yerlerinde insanı etkiliyorsa kılık kıyafet de böyledir. Bazılarının böyle olması gerekir. Böyle olursa ona
itimat edildi.
Demek ki o hasta doktorların da ocak hekimlerin de böyle olması belki bekleniyor. Biraz da fazla şeye ehemmiyet vermiyor. Dış görünüşe gibi bir imaj da uyandı. O da bir karizmadır.
Tabii bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. İnsan ne ile uğraşıyorsa ona göre bir ruh hali.
Tabii bir de o var. Evet.
Sürekli hastalarla uğraşıyorsunuz.
Tabii doğru. Doğru. Bugün de öyle doktorların yani öyle çok fazla şık giyinen doktora siz rastlayamazsınız. Rastlarsanız bile yani onlar daha ziyade televizyona şuraya buraya çıkan doktorlardır. Yani albenisi olması gereken doktorlardır. Çünkü doktorun düşünün nöbeti var, geceden kalmıştır, ameliyattan çıkmıştır. Arada koşturmuştur, yemeğe tıraş olmaya vakit bulamamıştır, banyo yapmaya vakit bulamamıştır. Yani tutup da şimdi ondan öyle olması zaten beklenmez. O çok zor. Vaka Tanzimat'tan sonraki Osmanlı doktor imajı böyle değildir. Biraz da belki koca karı ilaçlarına karşı antipati bundan meydana geliyor. Şimdi Tanzimat doktoru gayet güzel giyinen, şarkılara konu olmuştur. Nabzımı bırak a doktor, kalbime bak. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare. Dert aşık oldu, başka
evet,
dert yok.
Evet, onun derdi tek derdi
ve Tanzimat edebiyatında o doktorların çok rolü vardır. Öne hafif eğilmiş, vişne çürüğü, fesli, siyah redingotlu, o burma bıyıklı, o yakışıklı doktorlar Fransızca konuşurlar.
Onlar ne zaman hasta muayene ederler? O da ayrı bir şey. Hep dolaşıyorlar.
Dolaşırlar. Onun için yani bu biraz da bundan kaynaklanıyor. Şimdi bu ocak doktorları bir hastanın durumuna göre genellikle fiziki hastalıklarda bu otlarla, kendi topladıkları otlarla veya aktara sipariş verdikleri bir takım baharatlarla, otlarla ki bunların isimlerini bile saymak çok zordur. Öyle kolay otlar değil. Şimdiki gibi bir ıhlamur falan değil. Zaten öyle herkesin yapacağı bir şey vermez onlar. Ihlamurdu, adaçayıydı. Bunu zaten herkes bilir.
Zaten o üçünü yani artık bir üçü kaldı.
Nane limon.
Nane
evet,
limon,
doğru.
Adaçayı, ıhlamur.
Ihlamur onu zaten herkes bilir. Belli konularda zaten herkes az çok kendi aile tecrübelerinden bazı şeyleri öğrenmişti. Bir de her ailede eskiden, şimdi yok bu. Eskiden her ailede bir yaşlı vardı. Kimdir bu yaşlı? Kaynana veya kızın annesi veya evlenmemiş
veya
hala.
Veya onların annesi.
Veya onların annesi. Tabii çok zaman torunlar da evlendiği için evde. Veya evlenmemiş hala, dul kalmış teyze. Veya bir dadı, emektar kalfa. Evde bir yaşlı mutlaka var. O yaşlı çok hasta görmüş. Aynı doktorlar gibi. Koca bir evde yaşamış. Ev dediğim 20, 30, 40, 50 kişilik evlerden bahsediyorum ben. Her türlü insanın yaşadığı.
Şimdi gibi çekirdek içi değil yani.
Değil. Çekirdek bile değil, doğru. Bunlar çok vaka görmüş. O hepsinde o vakalar bunlara tecrübe kazandırmış. Tabii eskiden herkes tabiatla da haşır neşir olduğu için kolayca baharatıydı, bitkisini de bulmak mümkün. Bunlar zaten ön tedaviyi yaparlardı. Bunların yapamadığı tedaviyi işte bu Ocak Hanım'a, koca karıya havale ederlerdi.
Yani önce bir evde ilk müdahale
mutlaka yap. Ondan iyileşmezse böyle. Bu koca karının içinde kırık çıkık olanlar var. Bir de ruhi hastalıklar var. Bu ruhi hastalıklarda da yine koca karı çağrılır. Çünkü evin yapacağı bir şey yoktur. Onda bir hocaya götürülür, okutulur. Telkinle iyileşmesi sağlanır. Nefesi kuvvetli hocalar araştırılır. İstanbul'un her yerinde bunlar var. Bunları da bugünkü doktorların, daha doğrusu tıp ilmine hizmet eden insanlar olarak görmek lazım. Üfürükçü diye küçük görülmüş, aşağılanmış bu insanlar sahtekar bile olsalar, karşı taraf buna inandığı için çok zaman fayda vermektedir. Bunu bugün aklı başında insaflı tıp otoriteleri de kabul etmektedir.
Yani burada zaten hareket noktasını kişinin kendi iç dünyasından evet. yapmak lazım. Evet. Tabii ki yaptığı işi kötüye kullananlar, istismara vardıranlar var. Onları dışarıda tutuyoruz. Yani herkesin de kapısı evet. çalınmaz ama tabii. eskiden tabii belki onun da bir kontrolü vardı. Şimdiki gibi kontrolsüz
tabii.
ve
tabii.
tabiri caizse merdiven altı
tabii
değildi
ki.
Bu işler.
Bir kere zaten bir cemiyetin bir otokontrolü var. Her önüne gelenin, her sahtekarın Bu gibi işleri yapması zaten mümkün değil. Cemiyet için az çok itibarı olan, nefesi kuvvetli, yani hal hareketleri bir kere üfürükçü demek bir din adamı demektir. Bir de papaz okuyan papazlar, onlar da ayrı. Dini hayatına bakılır. Dini hayatı mazmursa bir kere ona güvenilir. Bazıları var, bakıyorsun dinlen diyanetle alakası yok. Başında sarı, kucağı kadar sakal, okuyor. Ona zaten halk itibar etmez. Efendim bunu yapıyor ama riya. Onu da siz bilemezsiniz. Orada zaten onun okuması önemli. Benim bazı arkadaşlarım vardı doktor. Hiç kendilerinden beklemediğim halde hastalarını, bilhassa depresyondan kaynaklanan ama fiziki hastalıkları hocaya gönderirler. Eğer gelenler dindarsa. Dindarsa ama.
Ben dedim
yani bu olacak iş değil, sen doktorsun yani. Dedi ki bunlar dindar insanlar, bunlar ona inanırlar. Ya evet, bunun tıbbi bir izahı yok belki ama inanmak, yani medite etmek, kendini o işe konsantre etmek iyileşmeye çok yardımcı oluyor. Diyor ki ben hocaya gittim, hoca okudu bana, ben iyileşeceğim. Buna inandı ya, bu çok büyük bir aşamadır hastalığın tedavisinde. Bunun yanında normal tıp tedavisi veya alternatif tıp tedavisi olduğu zaman daha çok randıman oluyor.
Zaten psikolojik tüm problemlerde doktorların da söylediği bir şey var. Tedavi olmaya istekli gelin.
Evet. Hikayeler anlatırlar. Bir hoca varmış. Onun bir de Rum komşusu varmış. İkide bir de yüzünde yara çıkmış. Gelmiş buna, demiş ki bana bir oku. Bu da okumak istememiş. İlle okuyacaksın demiş. Peki okumuş, göndermiş. Geçmiş. Tabii duyulmuş bu. Demişler ne okudun? İlle ısrar edince demiş ki 3 daha 5 daha yanında çıksın 15 daha. Okuduğu dua
demiş.
Bu. Evet, hoşlanmıyor ya. Fakat karşıdaki buna inandı ya, geçti.
İyileşti.
Nasıl iyileşti? İnandı iyileşeceğine. Vücut zaten şunu bütün tıp otoriteleri kabul ediyor. Bütün hastalıklarla vücut mücadele ediyor. Vücut eğer kuvvetliyse, nasıl kuvvetliyse, bir gıdasını iyi alıyorsa, uykusunu iyi alıyorsa, genetik donanımı sağlamsa, ruhi olarak sağlam ve güçlüyse şahsiyeti, bu hastalıkla mücadele ediyor ve onu yeniyor. Vücudun kendine has mukavemeti var. Bazen bunlar yoksa vücut yeniliyor hastalığa. O zaman işte ilave tedbirlerle tıp devreye giriyor, yardımcı olmaya çalışıyor. İşin aslı budur.
Ama önce siz kendinize
evet.
yardım edeceksiniz.
Onun için bütün hastalar öncelikle kendilerini tedavi ederler. Telkin bunda çok önemli bir rol oynar. Gerek bu hanımların yaptığı alternatif tedaviler, gerek okumalar, gerekse bugün çok kimsenin dalga geçtiği kurşun dökmek, tütsü yakmak gibi tedavilerle çok kimse hakikaten iyileşmiştir. Bunlara hurafe gözüyle bakmak fazla pozitivizm olur diyelim, en yumuşak tabiriyle. Bu bir inanma meselesidir. Hadisenin tıbbi izahı olsun olmasın, bir kişi buna inanıyorsa kurşun dökmeye, tütsü yakmaya, bunun faydası var demektir.
Şuna benziyor. Birisine aşık oluyorsunuz, dışarıdan bakıyorlar. Bunun nesine aşık oldun diyor.
Aynen öyle. Bir de benim gözümle bakın diyor.
Bir de benim gözümle
evet.
bakın.
Kurşun dökme çok önemli bir tedaviydi. Çünkü eskiden hastalıkların çoğunun, hastalıklar nereden kaynaklanır? Eskiler diyor ki hastalıkların üçte biri hastalık soğuktan, cereyanda kalmaktan, eskiler cereyana çok dikkat ederlerdi, ve fazla yemekten olur, neşet eder. Veya sari hastalıktır, veba gibi, kolera gibi, tifo gibi.
Salgın.
Geri kalan üçte ikisi ise nazar, büyü gibi metafizik güçlerin hasıl ettiği psikolojik çöküntülerle başlayan hastalıklardır. O zaman bunu telkinle ve buna benzer yollarla tedavi etmek lazımdır derlerdi. Bunun da başında kurşun dökmek geliyor. Kurşun dökmek nazara uğramış bir kimsenin ve nazardan dolayı hasta olmuş bir kimsenin tedavisi için uygulanır. Bunun için de ocak olmak lazımdır. Biraz evvel bahsettiğim koca karılar bu işe de yararlar. Eve çağrılır gayet büyük bir merasimle. Onun kendi görev aletleri yanındadır. Kurşun parçası, kurşunu kaynatacağı, ısıtacağı cezve gibi böyle bir tava. Ondan sonra bir güğüm, içine su konacak. Battaniyesi. Malum bir başında, bir göbeğinde, bir de eşikte kurşunu döker. Kurşun eğer delik deşikse bütünse mesele yok. Delik deşikse bunda göz var demektir. İşte bütün bunlar
kötü enerjiyi aldım. Kötü enerjiyi
aldım. İzahı bugün. Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Yeniden görüşmek üzere. İzninizi istiyoruz efendim. İpek Yolu.